Ayrım 28.
Benim Çankaya Tepesi'nde bir yere Engin'le oturup sütlü kakao içmemdi. Sürtünüyor muydum acaba bu delikanlıya? Sözcüklerin en bayağısını, Aydın'ın deyimiyle en banalini kendime mal etmekten kaçınmıyorsam nasıl öleceğim? Nasıl tamamlanacak bu can çekişmesi? Alo, bana lütfen, lütfen şu numaradan Aydın Alp Demir'i arayın. Teşekkür ederim. Evet, kapatıyorum. Gövdenizi benden sakınmadığınız için teşekkür de geciktim. Hep geri attım bunu söylemeyi. Hak etmediğim bir şeydi. Yo, ne demek? Çoktan hak ettiğim bir şey. Hak ne söz? Nasıl yırtacaktık kızlık zarımızı başka, kadınlık zarımızı? Nasıl büyüyecektik? Hem gençlik, hem işçi sınıfıyla nasıl özdeşleşecektik? Sonra da nasıl asacaktık kendimizi çelişkilerin ipiyle? Bir taşla kaç kuş, baksana. Bunu söylemedim mi? Galiba söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Hiçliğin doruğunda öyle ağzım açık duruyorum. Bir şey değil, estağfurullah falan mı demem gerekiyordu? Konuşacağım yerde onun pek eğitsel bir Amerikan oyunundan söz etmesine izin verdim. Laura ile Tom'u anlatırken çok eğlendi. Ben de çok eğlendim. Ne kötü bir oyundur. Ne zamandan beri kötü buluyorum bu oyunu. Düşün bakalım. Ne zamandır Engin sınıfta bıyıkları ve aslan nasırlı elleriyle karşıma oturduğu günden bu yana mı? Ciddi ol. Daha önce, çok önce, 60 devriminden sonra, 61 anayasasından sonra, yoksa 58'lerde pekala beğendiğim bir oyundu. Artık bir 6-7 yıldır beğenmiyorum. O çok anlayışlı, o çok cömert Laura'yı budala buluyorum. Ya da isterek. Kendimi nasıl buluyorum peki? Kendimi... Kendim telefona uzanıyorum, zili çalıyor çünkü. Meşgul, uzun uzun meşgul çalıyor Aydın'ın Ankara telefonu. Alo, alo, santral, birkaç dakika sonra tekrar arayın, meşgul görüyorsunuz, tekrar arayın. Yeniden arasın, henüz ölmedim, bekliyorum, yeniden arasın, yeniden arayalım, yeniden. Rainbow kayışları ve zarfla mazruf. Yanmaz boya keşfedildi. DDT parazitol satışa çıktı. Başkent evlerinde korkunç bir saldırıya geçen tahta kuruları ile savaş hızlandı. DP Zonguldak Kongresi yapıldı ve bir Portekiz dergisinin Churchill'i Rus ayısını Moskova'da öldürmek üzere bulunan Avrupa kuvvetlerine karşı olmakla suçladığı bildirildi. Avrupa Birliği'ne doğru çalışmalar hızlandı. Gözaltında bulunan Sabahattin Ali serbest bırakıldı. Tasvirin bir muhabiri de onu cezaevinden çıkar çıkmaz izlemeye başladı ve Moda'da gittiği evdekilerle uzun boylu müdavele-i efkarda bulunduğunu nasılsa gördü. O yılın diğer siyasal olayları, Birleşmiş Milletler'de barış çalışmaları, İran'da olaylar, Hindistan'da bağımsızlık hareketleri, Mısır'ın bağımsızlığı, Java Müslümanları, Çin Hindistan'ında savaşlar, yeni bir Arap devleti kurulması için hareketler, İran ve Rus anlaşması, Almanya sorunu, İstanbul ve Çanakkale boğazları sorunu, Türkiye'de komünizm ürpertileri, komünizm-faşizm çarpışması, TAN olayı, İstanbul'da sıkı yönetim ve bunun gibi. Ertesi yıl Aydın, Ali, Aysen, Namık ve yakın uzak benzerlerinin kaçak olarak okudukları yeni kitaplarla dergiler. Bir ifşa ediyorum, Roosevelt'in oğlunun kitabı. İki gönülden geçenler, yurt, kahramanlık, gençlik tahsüsleri. 3 Özdeyiş, Bilim Sanat Ülkü Dergisi, 4 Kodin, Roman. Bu sadece Aydın tarafından ve son derece gizli okunmuştur. Kitaptaki baş kahramanın bir kenar mahalle yosmasıyla olan ilişkisinden ötürü de Aydın, arkadaşlarına çok açık saçık bir kitap olduğunu söyleyerek övünmüştür. Kenar mahalle yosması deyimi de Aydın'a ait. Baş kahramanı küçük erkek çocuğun dostluğu öyküsü ise aklında pek yer etmemişti o zamanlar. 5. Varlık Dergisi, dergide bir köy öğretmeninin notları bölük pörçük de olsa Ali ve Aysel ile yakın benzerleri tarafından büyük ilgiyle okunmuştur. Bu notlar daha sonra bizim köy kitabı olacak ve başta Dündar öğretmenin kardeşi okunduğundan ötürü çok canlar yakacaktır. 6 Dikmen Yıldızı, Aka Gündüz. Başkent delikanlıları uzun süredir Dikmen'deki o yıldızı başkentin öteki yıldızları arasında keşfe çalışmaktadırlar. 7 Topal Karga'nın Hatıraları, Pidigrili, O sıralar İrfan Ordumuzun kültür kaynağıydı. Bu yazar, 8 tek bir dünya bütün öğretmenlerin salık verdiği ve bunun gibi. Son moda kadın giysileri omzun iki yanından ve göbek ortasından büzgülü, çok çok kadınca. Ama vatkalar yine omuzlara tahta uzatılmış gibi. Alt kadın, üst erkek görünümlü yani. Ebu Ziya takvimi 750 resim ve 1000 ayrı konuyla 800 sayfa olarak çıkmıştır. Ahlaki hayat hakkında seçme hadisler, İslam tarihi, Türk musikişinasları, dost kazanmak için ne yapmalı, pul ve pulculuk, meşhur Türk kadınları, ameli radyoculuk ve bunun gibi. Aysel meşhur Türk kadınlarını ezberlemektedir. Sevil Türk musikişinaslarını ezberlemeye gerek görmemekte. O bu dönemde artık Alman ve Fransız musikişinaslarını ezbere biliyor, konservatuara gidiyor. Ali Radyo Evi'nin takviminden tam ameli radyoculuğu bildikleriyle karşılaştırırken askeri çağrılıyor, muhabereye ayrılacağını umuyor ama piyade oluyor. Ete nar konmuştur. Karamanın kilosu 220 kuruştan, kıvırcık 225 kuruştan, sığır 192 kuruştan satılacaktır. Kahve satışları serbest bırakılmıştır fakat tekel sipariş edilen kahveler gelene kadar satışları yine kendisi idare edecektir. Evet, Sabahattin Ali serbest bırakılmıştı ama peşine tasvir muhabiri düştü. Sonra ne oldu bilinmiyor. Sinemalar senede bir gün yeni bir Türk filmi Cahide Sonku, Suavi Tedü, Günah Çocuğu, Yusuf Vehbi, Fatma Rüştü, El Tariki Müstakim, Doğru Yol, Yusuf Vehbi sizi gözyaşlarına boğuyor. Yarın Bizimdir, Alan Ladd, Loretta Young, Sevil, Genç Loretta diye çevirebiliyor. Fiyatlar 50 kuruş ve 1 lira. İstanbul Şehir Tiyatrosu dram kısmında Ağlayan Kız, Reşat Nuri Güntekin ve komedi kısmında Küçük Şehir, C.F. Başkut oynanıyor. Bunlardan birini Namık ve Yakın Uzak benzerleri gördü. Sevil telif oyun sevmediği için ikisini de görmedi. Alman yengesi artık İngilizce öğrenmesinin iyi olacağını söyledi. O da ertesi yıl Biz Amiral F. Sherman idaresinde 3 hafif kruvazörden oluşan bir Amerikan filosu İstanbul'a gelene kadar biraz İngilizce öğrendi. Too Young to Know, Bilmek için Fazla Genç şarkısını da öğrenince filodan küçük rütbeli bir subayla dansa gitti. O gece ilk resmi günahını işledi. Gebe kalmış olmaktan çok korktu ama neyse ki böyle bir şey olmadı. Üzüntüden biraz kilo verdi, inceldi. Konservatuardaki keman derslerini bırakıp Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne yazıldı. Babası memuriyetten ayrılmış, mimar kardeşiyle taahhüt işlerine girişmişti. Ama babanın Sevil'in gözüne girmesi gittikçe güçleşiyordu. Eskiden incecik bir adamdı hiç olmazsa, şimdi ise Sevil için para harcanmalı ama nasıl kazanıldığı böyle ortalarda görünmemeliydi. Hatta ara sıra yokluk sözü bile edilmeliydi. Amerikalı kadınlar filmlerde yoksulları, zavallıları nasıl da seviyorlardı. Yine bundan bir yıl öncesi. Boğazlar sorunu, boğazlar sorunu, boğazlar sorunu, boğazlar sorunu. Buna koşut olarak komünizmle savaş. Namık arkadaşı Güney'in babasının yardımıyla CHP öğrenci yurduna girdi. Ama hukuk okumaktan cayıp yüksek ticaret okuluna başladı. Bunu kendi koşullarına daha uygun buldu. Biraz gecikmiş bir öğrenci oldu. Orada yeni çalışkan arkadaşlar edindi. Yeni ateşli gençlerdi. Birlikte Rus konsolosluğunun önüne gidip fotoğrafında Stalin'in bıyığına tükürdüler. İstanbul'da sıkı yönetim vardı. Bir polis de onları yakalayıp gözaltına götürdü. 3 gün gözaltında tutuldular. Namık gözyaşları içinde önce emniyettekilere sonra subaylara yalvardı. Çok dikenli yollardan geçerek neredeyse artık varmak üzere olduğu istikbali elden gidecekti. Ne yapayım, bana Rus ayıdır kötüdür dediler. Vatanıma hizmet ettiğimi sandım dedi. Subayın kaşları daha çok çatılınca aslında kendisine arkadaşı Cahit'in kışkırttığını söyledi. Cahit yıllar sonra işte bu yüzden komünist oldu derler. Namık'ın sorguya çeken mavi gözlü, çok beyaz elli bir subay, Allah'ın belası, Rus elbet kötüdür. Ama şimdi sırası mı Stalin'in bıyığına tükürmenin, cahil diye bağırdı. Arkadan suratına iki tokat indirdi. Arkasını yüksek yere dayamış it dedi. Ardından da it ürür, kervan yürür ve it derisinden post olmaz gibi atasözlerini peş peşe sıralayarak yüzüne tükürdü. Tokadı yiyince Namık'ın gözünde şimşekler çaktı. Sonra da bütün aşağılanma duygusunu oracıkta tüketti. CHP öğrenci yurdundan kovulmaktan çok korktu. Üstelik henüz fazladan 2,5 lira bulup da Beyoğlu'nun yan sokaklarında erkekliğini ispatlamamıştı. Bu yüzden bundan böyle Stalin'in bıyığına tükürmemek gerektiğini ispatı çalıştı durdu. İşte bu kez hapı yuttu. Komünizm propagandası yapıyor gerekçesiyle yurttan da okuldan da kovuldu. Bir an aydan kıç üstü yere düştüğünü sandı. Gözünün önünü zifiri bir karanlık sardı. Okuyup adam olmak için başvurulması gerektiği yolları artık tümden yitirdi. Bu yolları göremez oldu. Ankara Gazi Lisesi'ndeyken her şey ne kadar da açık seçik yalınmış meğer. Yüksek memur ve saylav çocuklarının yanından ayrılmamak, onları pohpohlamak yetiyordu. Şimdi kimi pohpohlamak gerek peki? İçeğe dönüp babasını mı? Çok geç. Ailenin yaşam kavgası içinde kendisini yüzüstü, tek başına bırakıp şimdi de İstanbullulara sefahata dalmaya giden en büyük oğlunu çoktan evlatlıktan çıkardı o. Yıkık dökük, üç odalı bir ahşap evin en az rüzgar alan odasındaki sedirde bir pencerenin önüne yerleşip inatla orada oturmaya başladı. Sedirdeki minderenin üstünden ölene dek de kalkmadı. Ortada kaldı namık. CHP'ye lanetler savurdu. Güneyada onun CHP'li babasına da lanetler savurdu. Üç gün umutsuzluğu içinde milli şefe öyle çok küfretti ki ve onun kötü yönetimine ve onun oğluna ve sakat kardeşine ve hatta Haşmet Orba'ya üçüncü gün sesini duyan oldu. Buna bir at koyan oldu. Alınıp İstanbul'da yeni kurulan DP teşkilatına götürüldü. Böylece çaresizlikten pohpohlayacak yeni bir yer, koltuğunun altına sığınılacak yeni bir ocak buldu. DP il teşkilatının gelgit işlerine bakmaya koyuldu. Öğrencileri DP lehine teşkilatlandırmak üzere de Edebiyat Fakültesine yazdırıldı. Gerisi kolay oldu zaten. İş amana binince kavga uzamaz. 8 Ocak'ta DP'nin ilk büyük kongresi açıldı. Namık da Celal Bayır'ın orada verdiği söylevden şu sözleri her yerde aylar boyu yineledi. Seçim kanununun değiştirilmesi milli bir dava haline gelmiştir. DP hareketi baştan başa bir feragat, fedakarlık hareketi olarak tarihe geçecektir. Namık bu sözleri yürekten inanarak tekrarladı. Yığınla eski arkadaşının kendisine bıyık altından gülüşlerini görmek, hele güneyin yüzüne bakmak az fedakarlık değildi. Toplumda daha rahat bir yer edinmenin başka yollarını da öğrenmişti. Mühür kimde ise Süleyman odur. Ya da ısıracak it dişini göstermez, ısıramadığın eli öp başına koy ve bunun gibi. Evlendi, bir de metres tuttu. Hatta metresini Münih'ten naylon donlar satın aldı. Milli emniyet yıllarında orada bir solcu delikanlıyı tokatlayarak ve yüzüne tükürüp köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı diyerek Stalin'in bıyığının öcünü ise çoktan almıştı. Yine dönelim. 61 yaşındaki sosyalist lider Vincent Ayrol Fransa Cumhurbaşkanı olmuştur. Romanya gazetelerinin Türkiye hakkında şu yayını yapmakta olduğu belirtilmektedir. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye tarafsızlık maskesi altında Hitlercilerin emperyalizmini pek faal bir şekilde desteklemiştir. Balkan Paktı'nın mevcudiyetine rağmen ezilen memleketleri müdafaa için kılını bile kıpırdatmamıştır. Hitler'in Rusya'ya tecavüzünden 3 gün önce Türkiye, Almanya ile dostluk paktı imzalamıştır. Buradan kalkan Alman uçakları Sovyet Rusya üstünde görülmüşlerdir. Boğazlardan Türkler yalnız mihver gemilerinin geçmesine izin vermişlerdir. Ankara'daki Sovyet mümessilleri aleyhine dava açmışlar, böylece Sovyet Rusya'ya husumet duygularını aşılamışlardır. Hitler Almanya'sı ile olan uzun dostluk ve işbirliği Türkiye'nin bugünkü yöneticilerinin ideoloji ve metotlarında derin bir iz bırakmıştır. Resmi Türk basını Avrupalı komşularına savaş sonrası açılan sosyal ve ekonomik hürriyet rejimine karşılık bir tahrik mücadelesine girişmiş, girişmektedir. Seçimler büyük bir tedhiş içinde geçmiştir. Millet ıslahat istemekte, baştakiler demokratik partilere karşı müfrit tedbirlere başvurmaktadırlar. Binlerce insan hapishanelere atılmıştır. 18 Ocak gecesi radyo gazetesi saatinde Rumenlere şu cevap verilmiştir. Bu efendiler Rumanya'nın halini unutup halkla alay etmektedirler. Rumen salon komünistleri arasına bir yeni isim daha karıştı. Yüzbaşı Ivan Tipo. Bu salon komünisti bir kızıl dergide Türkiye başlıklı yazısında malum efendilerinin emirlerini yerine getirmektedir. Bunlar gelip geçene çamur ve taş atan, aile terbiyesinden mahrum, arsız, terbiyesiz mahluklardır. Halkın milyonlarca lehini işgal kuvvetlerine sarf eden Türkler değil kendileridir. Rumen milleti bir gün bu efendilerden hesap soracaktır. Bizim dileğimiz Rumenlerin bugünkü faciadan bir an önce kurtulmalarıdır. Ali o sıralar henüz radyo evinde görevliydi. Nurettin Artım'ın bu söylediklerini kelimesi kelimesine dinledi, hiçbir şey anlamadı. Ne oluyor? Rumenlere neden aile terbiyesi dersi veriliyor? Neden Rumenler bizim sorunlarımıza bizden çok sahip çıkıyor? Acaba efendileri kim? Onlardan neden ve ne zaman hesap soracaklar? Böyle bir hesaplaşmayı neden diliyoruz? Buna benzer bir yığın soru. Ali hiçbirinin karşılığını bulamıyor. Ulus gazetesi bir ek çıkarıyor, daha doğrusu bir propaganda broşürü. Bu broşürde komünizm, DP, Marişal Çakmağan adları yan yana geliyor. Ali'nin aklı büsbütün karışıyor. DP gerçekten sol bir parti mi acaba? Tasvire göre komiser ve jandarma teşkilatı köylüye ürpertici şekilde işkence ediyormuş. Isparta'da öldürülen DP ilçe başkanının köylüyü soyup soğanı çevirdiği, bu yüzden de köylünün ilçe başkanına ya borç senetlerimizi yırtarsın ya seni öldürürüz diye tehditler savurduğu bir CHP uydurmasıymış. İçişleri Bakanı Şükrü Mensuer, 28 Ocak'ta mecliste Türkiye'deki komünistik faaliyetleri üstüne geniş açıklamalarda bulunmuştur. Sökmensuer'e göre 1919'da 15 yıla mahkum olan Şefik Hüsnü Af'tan sonra Türkiye'ye dönüp üstü örtülü olarak Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'ni kurmuş. Tan zaten ondan azıtmış. Olaylar hep bu TSKP'nin yüzünden çıkmış. İyi ama milli şef çok partili sisteme gidilmesini istememiş miydi? Bu da bir parti işte. DP'de bir parti. Milli şefin isteğine uymuşlar. Partileri çoğaltıyorlar işte. Neden kızılıyor acaba? Kusurları ne? Neden vatan sattığı böyle karman çorman? Acaba şimdi tam da Türk gençliğinin muhtaç olduğu gücü asil kanında araması gereken bir zaman mı? Öyle de acaba Ali vurdum duymaz bir memur olmuş, Atatürk'ün verdiği göreve sırt mı çevirmişti? 102 lira uğruna. Durun durun, biz varız, dinleyin. Okumam için beni ite kaka başkente salıverdiler. Sonra da ardımı arayan olmadı. Yalnız öğüt verdiler. Okula gidip gelirken yollarda neden üşüdüğümü, okul sıralarında neden üşüdüğümü bilen olmadı. Bir ben olsam iyi demekten çekinir mi olmuştu? Yine de öyle böyle okuduk. İstendiği gibi. Her şeyden habersiz kalarak vatanımızı, milletimizi nasıl sevmemiz, ne çok sevmemiz gerektiğini de öğrendik. Kara sevda gibi bir şey oldu bu sevgi. İnsanın eli ayağı kesiliyor. Acaba ne yapmak için bu kadar çok seviyoruz vatanımızı ve milletimizi? Baş teknisyen ve teknik şefin gözlerine bakıyor, onların gözlerinden ise uyku akıyor sadece. Ali bir takım kollar kaldırıp kolları indiriyor, durmadan ses ışık komutları alıyor, durmadan bazı kırmızı ve yeşil ışıkların yanıp sönmesini sağlıyordu. Yayın saatleri dışında makineleri siliyor, yağlıyor, kopan telleri onarıyor, çıkış kanallarını gözden geçiriyor, stüdyolardaki pilotoların, bunlar iki taneydi neyse, disklerini, iğnelerini çalışır durumda tutmaya çabalıyordu. Mikrofonlara özel bir dikkat göstermesi gerekiyordu ama arızaların sonu gelmiyordu. Yedek lamba, yedek iğne, yedek düğme, yedek silindir ve bunun gibi sağlamak bir türlü mümkün olmuyordu. Şefe yalvarıyordu, şef de üstündekilere bin ricada bulunuyordu ama mikrofon çekmek üzere 2 metrelik bir kablo satın alınması için sanki sonsuza kadar beklemek gerekiyordu. Baş teknisyen gece evine giderken çalınmaması için elmas iğneyi de beraberinde götürüyordu. Ali Avni abisini de öteki abilerini de artık eskisi kadar sık göremiyordu. Çoğunun işten çıktıkları saatlerde Ali iş başında oluyordu. Sonra da telsizlerdeki odasına yorgun dönüyordu. Ya da o saatlerde gömleğini yıkaması, kravatını ütülemesi gerekiyordu. Radyo evine kravatsız kimse giremiyordu. Avni abisini bazen aylarca göremediği oluyordu. Uğrayıp da hazır çıkmış dergiyi ücretsiz almaya da artık hakkı olmadığını düşünüyordu. Biraz para biriktirip annesine gönderiyor, vatanı değilse de ona yararlı bir evlat olduğuna, en azından buna inanmak istiyordu. Yayın canlı sürüyordu. Sesimizi bütün dünyaya duyurmak, Eti Mesut'taki dahil neredeyse 4-5 kişinin omuzlarındaydı. Hoş artık Ali sesimizi bütün dünyanın duyduğuna da pek inanmıyordu ya, anası bile duymadıktan sonra. Çok çok 200 kilometre uzaklıktaki anası. Bir gün içi pazara indiğinde utana sıkıla yeni açılan halk evine girmiş. Oraya bir radyo kondurulduğunu duymuş da. Şimdi buraya bekçi duran macuncu Zühtü'ye yalvarmış. Ha Alem'in çalıştığı yerin sesini bir duyuruver bana gayrı demiş. Öyle vaktiymiş, bir yığın cızıltıdan gayrı pek bir şey duymamış. Ali'sinin görevini iyi başaramadığını sanmış. Hatta işaret mi veriyor Ali diye de pek korkmuş, telaşlanmış. Zühtü geceleri daha iyi duyabildiğini, kutunun içinde saraydan kız kaçırdıklarını falan öğrendiğini söylemiş. Ali'nin anasının büsbütün aklı başından gitmiş. Ali mektupla anlatmaya çalıştı ama bilmiyor acaba annesi anladı mı? Her şey şimdi tüm karanlık. Bir gün Kemal abisi genç bir şair çıka geldi. Radyo evinin bütün nöbetçilerini, hademelerini falan yara yara bu üst kata dek çıkmış. Girişten sonra ikinci ve son kat oluyor. Küçük bir matbaa kurdum, bir de yeni dergi çıkaracağız. Göreceksin herkesin önünde nasıl yepyeni ufuklar açacağız. Vaktin olursa uğra, dedi. Ali çok istedi ama uğrayamadı hiç. Çünkü şefe hemen haber gitmiş, Ali bir komünistle görüşlü denmiş. Şef de Ali'yi çağırdı. Servisimizde böyle pislikler istemem. Bunlarla bir daha görüştüğünü duyar ve görürsem işini hemen son verdirtirim, dedi. Oysa Ali'nin önünü gün günden örten yeni karanlığı yırtmak için yepyeni bir ufka öyle ihtiyacı vardı ki. Artık Molla Katibin yanına otele de dönemez. Kendini kıskıvrak bağlı duydu. Gövdesini sanki durmadan örümcek ağları sarıyordu. Avni abisine verdiği söz aklına geldikçe içinde bir cızlama oluyor. Fen fakültesi buğulu kış günleri uzaktan yakmış ışıklarını durmadan Ali'ye göz kırpıyor. Aysel'le aynı çizgide olmak, onunla bir kez daha yan yana yürüyebilmek. Ama aradaki uzaklık gitgide büyüyor. Fen fakültesi sislerin ardında gittikçe uzaklaşıyor. Bazen hiç görünmez oluyor. Aysel istese yine de kendisini arayabilir, bulabilir. Demek ki istemiyor. Aysel fen fakültesinden de daha uzakta, daha da puslar içinde kayboluyor. Gün günden kayboluyor, gün günden erişilmez oluyor. O kış hükümet kiralara zam kararını çıkardı. Ama Salim Efendi bunun sevincini tadamadı. Memnune Hanım'dan ayda 7 lira fazla alamadan safra kesesi ameliyatında gümledi gitti. İlhan hem dükkanı hem avukatlık stajını bir arada yürütmekte büyük beceriklilik gösterdi. Üniversite çaylarının, balolarının şimdi parlak bir delikanlısı, anafartalar piyasasının da işbilir bir tüccarı oldu. Ama anafartalar cephesinde iyi dövüşen Salim Efendi'nin şimdi bu yeni anafartalarda çarpışan oğlu bu cephede uzun süre kalmayacak. Çünkü İlhan'ı daha da parlak bir gelecek bekliyor. Paranın tek otorite olacağı bir toplum düzenine doğru hızla yol alındığını sezinlemiştir. Babasının küf kokan karanlık dükkanında bir otorite olmaktan da daha gösterişli, daha saygıdeğer bir alan için donanmıştır. O karlı geceden bu yana İvan'ın kapısını açmadığı, Fethi abisinin ne oldu bu çocuğa diye kendisine bir arayıp sormadığı, o korkulu yalnız günlerden bu yana kendinden başka kimseye güvenmiyor İlhan. Aysel'le uğraşmaya da fazla zamanı yok artık. Sık sık Ankara Palas'a gidiyor, yeni politikacılar tanıyor. Başarılı bir hukukçu, ünlü bir avukatın hep önemli kişilerin yanında görünmesi gerektiğine inanıyor. Kendinden öncekilerin birçoğu öyle yapıyorlar. İçlerinden bazıları politikacı kızları ve karılarıyla yakın ilişkiler kuruyorlar. Dün kanlı bıçakta olduğumuz Yunanlılarla bile sıkı dostluk anlaşmaları imzaladık. Bana mı kaldı vatanı canımı adamak ve altı aylara gitmek? O yaz bir miras işi için ilçeye gitti. Orada Hasibi gördü, tanımakta çok güçlük çekti. Eskişehir'de ilahiyat okuyormuş. Yüzünün sarılığı çoktan gitmiş. Sarılığın yerini yağlı kırmızı bir kurnazlık almış. DP ilçe başkanına tapıyor. O da Emin Efendi'nin büyük oğlu Remzi zaten. Hasibi Eskişehir'e de o göndermiş. Din elden gidiyor İlhan abi. Bu işin de diplomasını almaktan gayrı çıkar yol yokmuş. Madem ötekiler hep diplomalı, biz de ona göre tedbirimizi almalıyız tabii. Dündar öğretmenin beni hiç adam yerine koymaması nasıl olurmuş bakalım, dedi. DP hele bir başa geçsin, merkezi hükümette diyanet işlerini de kuracak, beni de oraya gönderecekler. İlhan'ın kendisini yürekten destekleyeceğini sandı, fakat İlhan ne destekledi ne karşı durdu. Hasibin şöyle bir omzunu okşadı, iyi etmişsin, kurtar kendini, dedi. Kız kardeşinin Paris'e gitmek üzere olduğunu söylemedi. Gelecekte ilçeden pek çok dava alabilir. Dincilerle de arayı bozmaması gerek. Ürkütmemek hiçbir şeycikleri. Aysel'inki de akıl yani. Bir yılını yakıyor. Bir öğrenci bursu için profesörleri ona aday göstermişler. Kız sevinçten uçuyor. Güzelce de hınzır. Olmaz dese onca profesörün yanında adı yobaza çıkardı. Sonra kimseler bakmaz olur yüzüne Ankara Palas akşamlarında. Aysel de abisine hiç fırsat vermiyor. Ciddi bir kız. Efendi kız diyorlar ona. Ali oğlan dedikodusundan bu yana İlhan abilik görevini iyi yaptı ama. Aysel'in arkasına adamlar koydu. Fakülteden bir iki çocuk edinip kız kardeşini uzun süre gözetletti.